Şehirler arası telefon konuşması yapmak için komşunun evinden santrala telefon yazdırıyor, saatlerce aranmayı bekliyorduk. Sonra tek tuşla evimize köpek maması söyleyebilmeye başladık. Televizyon voltaj oynamaları yüzünden yanmasın diye altına çok ses çıkaran regülatör takıyorduk. Şimdi neredeyse fritözden bile Amerika ile aynı anda dizi seyrediyoruz. Sünnetimize takılan saatin fosforu gece karanlıkta parlar mı diye bakıyorduk. Şimdi saatten bizden akıllı olup bizi çekip çevirmesini bekliyoruz. Stüdyoya gidip fotoğraf çektirmek için özel günleri beklerdik. Şimdi başarılı bir tuvalet etkinliğinden sonra neredeyse beraber selfie çektiriyoruz. Kasetle bilgisayara oyun yüklerdik. Şimdi gözlüğü takıp oyunun bir parçası oluyoruz. Her şey değişti. Her şey, her an yepyeni oluyor. Sizlere yeni şeyleri anlatacağız. Eğlenceli taraflarından devletlerin getirdiği regülasyonlara, fütüristik yaklaşımlardan felsefi tartışmalara kadar teknolojiyle ilgili her şey yeni şeylerde. Yeni Şeyler Rehberi'nde haftanın kapanışında sizlerle birlikteyiz. RS FM'de ben Serhat Ayan. Yeni Şeyler Rehberi nedir? Size teknolojiyi anlatan, teknolojik haberler veren ve teknolojinin en uzman isimlerinden ne oluyor ne bitiyor'yu öğrendiğimiz bir program. Kabaca anlatışıyla. Çok kabaca anlattım. Şimdi bugün ne yapacağız? Bugün size yapacaklarımızı anlatayım biraz. Bugün öncelikle oyunlardan bahsedeceğiz. Oyun piyasası ne oluyor? Nereye gidiyor? Türkiye'de bu iş nasıl yapılıyor? Hangi çocuklar neyi oynuyorlar? Büyükler ne yapıyorlar? Oynuyorlar mı? Oynamıyorlar mı? Bunları konuşacağız. Ardından da yoğun bir haber trafiğimiz olacak. Çok yoğun haberler bu hafta. Gerçekten de inanılmaz haberler çıkarttım sizler için. Onların üstünden geçeceğiz. Şimdi hemen hattımızda bir konuğumuz var. Ona merhaba diyelim. Merhabalar efendim.
Merhabalar Serhat Bey.
Merhaba. Öncelikle sizi tanıyabilir miyiz?
Tabii. İsmim Ezgi. Ezgi Temiz. Netmarble Turkey isimli oyun firmasında çalışıyorum. Netmarble'ı kısaca bir tanıtacak olursak tabii eğer. Ki. Netmarble Kore menşeli, Güney Kore menşeli. Dünyanın şu anda en büyük üçüncü dijital oyun firması. Hali hazırda birçok oyunumuz var ve milyonlara ulaşan bir base'imiz var aslında.
Evet.
Dolayısıyla oyun üretiyor ve oyun yayınlıyoruz.
Şimdi biraz yavaş yavaş oyun piyasasına girişimizi yapalım sizinle beraber ön tanışımımızı yaptıktan sonra. Şimdi Netmarble daha çok mobil tarafta uzmanlığı daha sağlam diyebilir miyiz?
Aslında evet şu anda diyebiliriz ama Netmarble tabii mobil bu kadar yayılmadan önce Kore'de aslında PC ile öne gelen bir firmaydı, öne çıkan bir firmaydı. Ama sonrasında gerek mobil penetrasyonun artması, gerek artık bütün kitlenin yavaş yavaş o tarafa kaymasıyla Netmarble'da bunu öngörerek artık bir shift edip, büyük bir shift gerçekleştirerek mobil tarafta da büyük bir ağırlık yarattım.
O kayışı biraz anlatalım mı ya? Hakikaten eskiden hani PC dönemlerinden ben hatırlıyorum. Daha doğrusu ben işte Commodore'larla başladım. Sinclair'lerle başladım. Böyle bidili bilgisayarlarla başladık. Cicili bicili. Orada başladığımız zaman kasetlerle oyun yüklerdik. Sonra disketlerle oyun yüklemeye başladık. Sonra o bu filan derken ama hep kafamızda şey vardı. Ya bu oyunun gerçeğini alalım. Çünkü biz hep kırığını satın alıyorduk o zaman. Yani kırmızı satın almak derken oyun 100 liraysa biz 5 lira verip 10 tane oyun alıyorduk mesela. Öyle bir dönemden geçtik. Çünkü evet. Yoktu Türkiye'de. Satışı da yoktu böylesi oyunların Türkiye'de. Sonra bir dönüşüm, bir kırılım yaşadık ve oyunları almak daha güzel bir hale geldi. Ve tabii ki mobilden almak böyle biraz daha hızlı ve heyecanlı bir hale geldi. Sanırım evet. O geçişte Netmarble birebir yaşadı değil mi?
Evet yani şöyle ki şimdi öncesinde halihazırda ürettikleri oyunla ve bu oyunları üreten güçle bu alanda çalışan iş gücüyle mobil üreten iş gücü arasında da tabii bir fark vardı.
Evet.
PC'ye yazılım yapan, PC'ye üreten stüdyolarda doğal olarak mobil altındaki know-how o zaman yoktu. Ancak böyle bir shift öngörüldüğünde zaten şu anda da baktığımızda eskiden çok çok ismi geçen, çok daha önde olan sektörün başını çeken firmalardan bazıları da aslında günümüzde çok çok duyulmuyor, aktif olarak görmüyoruz. Bunun başlıca sebeplerinden biri o zamanki bu shift'i öngörememiş olmak ya da işte geçici bir rüzgar olarak görmüş olmak aslında. Evet. Netmarble bunu sağlayan şirketlerden biri oldu. Bunu öngörebilen şirketlerden biri oldu ama bu geçiş tabii ben o zaman Netmarble bünyesinde de değildim ama evet. Sonrasında bu içeride şirkette defalarca anlatılan böyle bir başarı hikayesi olarak karşımıza çıkıyor hala. O zamanki developerlar, PC'ye ürün çıkaran developerlar gece gündüz çalışıp oturup mobil öğrendiler. Çünkü bu shift kaçınılmazdı.
Aynen.
Dolayısıyla ya kaybedecektik ya da kazananlardan biri olacaktık o zaman.
Kazananlardan biri olduğunuz şu an için belli. Yani rakamlara baktığımızda önümüze çıkıyor zaten.
Evet aynen öyle. Sonrasında tabii bu şeyle de çok alakalı aslında. Teknolojinin bu kadar hızlı shift etmesiyle de alakalı.
Evet.
Yani her şey teknolojiyle ilgili ulaştığımız her şey çok individual olduğu, çok kısa sürede hızlı bir gelişme gösterdi. Dolayısıyla çok kısa sürede birçok insana yayıldı. Çünkü artması buna ulaşmanın maddi kısmını da tabii düşürmüş oldu. Ve birçok kitleye, birçok insanın eline aslında biz birer individual bağlantı ve kendi kendilerine ilerleyebilecekleri bir ne isterlerse satın alabilecekleri bir market sunmuş olduk. Aslında bunu yapan teknolojiydi işin aslı. Biz sadece ona ayak uydurmuş olduk.
Anlıyorum. Peki şimdi kafamı kurcalayan zorlu bir soruyla başlamak istiyorum ben sizde olan
tabii.
Röportajımı. Ya niçin Asya'dan bu kadar mükemmel oyunlar ve çok yüksek kalitede oyuncular çıkıyor? Nasıl oluyor? Siz hani o insanlarla biraz daha yakınsınız, iç içesiniz. Ya orada hissettiğiniz şeyler nedir? Hakikaten de eskiden dünyada işte Amerika şöyle oyun yapmış, Avrupa'dan böyle bir oyun çıkmış falan gibi şeyleri konuşurken bir anda dünya Asya'ya bir şekilde oyun konusunda teslim oldu dersek çok yanlış bir şey söylemiş olmayız herhalde.
Evet, aslında çok güzel bir noktaya değindiniz bence. Bu çünkü bizim de bu konu insanlara şu anda ne diye çıkarsak çıkalım bağırdığımız, hali hazırda anlattığımız bir konu. Birazcık bu alanda oyun sektöründe eskide kalan geleneği işte Amerika'ya, Avrupa'ya bakmak yerine aslında Asya'ya bakmamız gerektiğini söylüyoruz sıklıkla. Çünkü biraz tabii bu kültürle alakalı. Yani günümüzde baktığınız zaman inanılmaz bir yaratıcılık görüyoruz o tarafta.
Evet.
Ve insanların dijital oyun anlamında ki yani eğlence sektöründe zaman ayırdıkları, istedikleri konuların başında geliyor. Yani bugün siz bir eğlence olarak sinemaya gittiğinizde Asya'daki insanların bu eğlenceyi birlikte oyun oynamak, gecelerini harcamak, gündüzlerini harcamak ve bu alanda kendilerini geliştirmek olarak görebiliyoruz. Geçtiğimiz aylarda Çin'de bir fuar vardı.
Evet.
Bu fuar zaten dünyanın önde gelen fuarlarından biri ve ben ilk kez katıldım oraya. İnanın her adımda durup etrafıma bakıp olayı anlamaya çalışıyordum. Yani müthiş bir atmosfer var. Ve tabii en önemlisi kişiler bu iş gücünde çalışmaya çok büyük teşvik ediliyor orada. Mesela bu tarafta eksik olan konulardan biri olarak sayılabilir bu. Kore'de insanlar yani game developer olmak istiyorlarsa şayet bu konuda devletten de büyük teşvik alıyorlar. Hem devletten hem özel sektörden. Dolayısıyla bu birbirini besleyen iki konu oluyor aslında.
Ya tabii şeyde de hani böyle baktığımızda teknolojilere çok ileri gittiler. O yani bir sürü alanda da otomotivde de çok ilerideler. Gerçekten dünya satında, dünya çapında ürünler çıkartıyor ortaya ama oyun çok farklı bir yerde gerçekten karşılaştırınca en azından ben böyle hissediyorum.
Evet aynen öyle. Tabii nüfusla da alakalı bu. Ve kişi başına verdikleri yani oyun için ayırdıkları bütçe dünyanın geri kalanıyla kıyaslanamayacak ölçüde yüksek. Aslında bir kişinin kendi cebinden, bütçesinden oyunlara harcamak için ayırdığı bütçe çok çok yüksek. Ve çok büyük bir nüfus var orada. Büyük bir kitle var. O yüzden uzun süre sarsılmayacak bir market var o tarafta aslında.
Yani şu da var değil mi? Hani mesela bir ülkenizde ürettiğiniz bir şeyi ilk önce ülke içinde satarsanız sonra dışarıya açmanız herhalde biriktirdiğiniz sermayeyle daha kolay oluyor. Bu anlamda da Asya'da özellikle Kore tarafında çok ciddi zaten bir oyuncu kitlesi var.
Evet kesinlikle. Yani o da olayın tabii ayrı bir boyutu. Sadece oyunda değil yapacağınız ve satacağınız bütün teknoloji ürünlerinde kendi pazarınızı, kendi marketinizi tanıdıktan sonra açmak hem kullanıcıyı anlamak hem de açılmadan önce biraz daha yerini sağlamlaştırmak adına çok daha mantıklı bir hareket oluyor.
Süper. Peki biraz buradan şuna geçmek istiyorum. Biraz Türkiye pazarına doğru dönelim istiyorum. Siz şimdi Türkiye pazarını tırnak içinde söylerim, onu domine eden bir şirketsiniz. Türkiye oyun pazarını siz bir satıcı gözüyle nasıl görüyorsunuz?
Türkiye oyun pazarı aslında Türkiye artı MENA olarak konuşmak istedim başlangıçta. Orta Doğu bölgesi bu alanda parlayan yıldızlardan biri şu anda. Çünkü Asya kadar çok büyük bir nüfusa sahip olmasa da getirisi o nüfusa oranla çok çok yüksek olan bir bölge. Bunun için de Türkiye'de şu anda bölgede çok daha öne çıkıyor. Zaten biliyorsunuz geçtiğimiz yıl yapılan büyük satın alma şu anda pazarın değerini de çok arttırmış aslında. Evet. Birçok güzel oyun firmamız var. Bunlara yetişmeye çalışan birçok küçük stüdyo var. Zaten biz de Netmarble olarak onları destekliyor. Her yerde onlarla buluşmaya çalışıyoruz.
Ona da geleceğiz zaten. Hakikaten çok güzel işler yapıyorsunuz o konuda. Onları evet. Takdirle karşılıyorum gerçekten.
Süper. Çok çok ilgileniyoruz o konuya. Çok mesai harcıyoruz açıkçası. Ama baktığımız zaman MENA bölgesinin şu an hali hazırdaki mobil market büyüklüğü 1 milyar doları geçmiş durumda. 2018 itibariyle çok hızlı büyüyor. Çok hızlı büyüyor ve pazara gelen yeni oyunlar, yeni projeler başka birinin hakkından yemiyor. Yani bu demek ki yeni bir projeyle çıktığımızda hali hazırda olan bir projeyi ödemeyi bırakıp, bir oyuna ödemeyi bırakıp yeni oyuna ödeme yapmaya devam ediyor değil. Daha çok ödeyerek ceplerinden daha çok para harcamaya okey oluyorlar kullanıcılar.
Anladım.
O yüzden MENA bölgesine biz her zaman daha eğiliyoruz, daha ilgileniyoruz. Çünkü bir yandan da bildiğimiz bir pazar, tanıdığımız bir market, kültürlerimiz uyuşuyor. Ne düşündüklerini biliyoruz. Çünkü oyunlarda zaten biliyorsunuz çok insanlar tanıdıkları şeyleri hissetmeyi seviyorlar.
Aynen öyle. Aynen. Evet, kendi kültüründen bir şeyleri bulmak istiyorlar orada.
Mutlaka. Dolayısıyla Kore'den gelen oyunlarımızı da biz elbette önce bir lokalize ediyoruz. Onları tanıdık hale getiriyoruz ki kendilerini yakın hissetsinler ve oynadıkları oyunlarla bütünleşsinler. Şu anda stratejimiz böyle ilerliyor bu konuda da.
Tam da sormak istediğim bir sonraki soruyla beni kale önünde topla karşıladı. Kaleyle karşı karşıya bıraktınız. Bu güzel pas için teşekkür ediyorum size. Şimdi şunu merak ediyorum ben. Mesela dünyada oyun firmaları var. Büyük işte global oyun firmaları var. Fakat bunların ülkelerde, yerelde neler yaptığı konusunda hep merak etmişimdir. Siz lokalizasyonla giriniz. Neler yapıyorsunuz mesela Türkiye'de Netmarble olarak?
Evet, yani zaten şöyle, Kore'de insanların oynadığı çok popüler bir oyunla MENA bölgesinde insanların oynadığı çok popüler bir oyunu yan yana koyduğumuzda direkt gözünüze böyle çok enteresan şeyler çarpıyor. Mesela orada insanlar ekranın her yanından bir pop-up görmeyi seviyor, işte sürekli bir bildirim var. Oradan bir şey çıkıyor, buradan bir şey çıkıyor. Bu oyunu biz alıp aynı şekilde bu bölgeye sürsek inanın hiçbir getirisi olmayacak projeler haline dönüşebiliyor.
Bunun araştırmaları
bazen.
Var mı sizde mesela? İşte şunları sever Türk insanı, bunları sevmez. Yani mesela anladığım kadarıyla UX tarafında hani kullanıcı arayüzü ne kadar siz müdahalede bulunuyorsunuz.
Tabii saat ki,
yazıları değiştirmekten bahsetmiyoruz burada.
Aynen öyle. Yani karakterleri değiştiriyoruz, kıyafetlerini değiştiriyoruz. Mesela bölgeyle ilintili olan şu an işte aklıma gelen ilk şeyi söyleyeceğim. Fes örneğin. Hı hı. Fes bizim bu bölgede bildiğimiz, geçmişimizde sıklıkla karşılaştığımız bir item.
Evet.
Ama tabii diğer bölge mesela Kore bunu bilmiyor. Dolayısıyla biz Kore'ye diyoruz ki bakınız bunlar bölgede çok çok dikkat çeker. Bu gibi insanlar, bu gibi kanaat önderleri vardır bölgede. Karakterleri bu şekilde yeniden yapalım, yeniden çizelim ve sonrasında bu bölgeye sürelim diyoruz.
Fes mi gönderiyorsunuz onlara mesela?
Efendim?
Fes mi gönderiyorsunuz onlara bir tane bundan çizim diye?
Ya inanın böyle birçok sunumlar hazırlanıyor bu tarafta. İşte karakterleri anlatıyoruz onlara. Diyoruz ki bu kişi böyledir, şundan dolayı önemlidir. İnsanlar şundan dolayı takip eder. Renkler mesela bölgede yeşil sevilen bir renk aslında.
Evet.
Çünkü kültürün getirdiği bir renk. gibi gibi böyle çok çok küçük detayları anlatıyoruz onlara. Ve bu bir uzun bir süreç oluyor aslında. Biz söylüyoruz, onlar çiziyorlar, yapıyorlar, yeniden gönderiyorlar. Sonra biz diyoruz ki belki şurasını da şöyle yapsak daha iyi olur. Böyle uzun bir süreç oluyor.
Peki uzun süreç diyorsunuz siz ama mesela orada çıkmış oyunları ben muadillerini çok yakın zamanlarda burada lokalize edilmiş halde buluyorum. Demek ki siz oyun yapım aşamasında bu işin içine giriyorsunuz.
Tabii ki. Tabii.
Yani bittikten sonra bir de bu var falan değil yani.
Yok değil. O süreci bayağı uzatırdı. Bayağı imkansız olabilirdi. Çıkmadan önce, aylar öncesinden tabii konuşulmaya başlıyor sonuçta. Hangi projelerin geleceğini bizler çok daha önceden biliyor ve planlıyor oluyoruz.
Çok kıskandım sizi şu anda bu oyunları ilk önce oynayan insanlar olarak.
Bir gün davet edersiniz buraya.
Vallahi isterim ya. Oyunları önceden oynamak isterim
olarak
yani.
Evet, bu süreçte böyle işliyor. Çok önemli bir süreç lokalizasyon pazar açısından.
Peki bu tarafta pazarı inceleyen ya da insanların hani davranış biçimlerini inceleyen çalışanlarınız da var diye anlıyorum ben.
Aslında her operasyon kendi içinde, kendi oyunları için her operasyon ekibi bunu yapıyor. Takip etmesi gerekiyor. Gerek bizim pazarda, gerek diğer pazardaki kullanıcı analizlerinin yapılması. Kullanıcıyı istediğimiz yere yönlendirmek ve onlara daha iyi bir deneyim sunmak açısından en önemli şeylerin başında geliyor. Örneğin kullanıcı oyununu oynarken en çok zamanı nerede geçiriyor? Nerede takılıyor da ilerleyemiyor? Nerede satın alma ihtiyacı yapıyor? Neresini anlamıyor gibi tabii arkada bizim tuttuğumuz birçok data var.
Evet.
Bu kadar büyük bir kitleye gitmemizin sonuçlarından biri de çok fazla data elde ediyor olmamız. Kullanıcı davranışlarını konuşmak ve onun üzerine yorum yapmak için elimizde tabii masif bir data birikmiş oluyor. Bunları mutlaka incelememiz gerekiyor. Bunların sonucuna göre hareket etmemiz gerekiyor ki optimum bir yere gitsin elimizdeki oyun.
Yani şimdi bilmeyenler için ben kısacık bir özet geçmek istiyorum. Mesela oyunlar var, parasını veriyoruz, satın alıyoruz. Ama oyunlar var, ücretsiz olarak başlıyoruz. İçinde satın almalar yapıyoruz.
Evet, aynen
şimdi
öyle.
Şimdi bunu bir masanın üstüne koyalım, üstünden konuşalım istiyorum. mesela ücretsiz oyunlar üzerinde siz daha fazla çalışıyorsunuz hissiyatını kapılıyorum. Çünkü gerçekten de sizin belirttiğiniz gibi bir yer geliyor, Allah kahretsin deyip satın alıyorum ben.
Evet, bu modelin ismi freemium.
Evet.
Yani ödemeden... Hiçbir şey ödemeden oyunu ücretsiz bir şekilde indiriyor kullanıcı.
Oynayabiliyorlar, sorun yok, hiçbir yerine takılmadan sorun yok. Sadece vakit geçiriyorlar.
Evet, yani ödeme yapmak zorunda değil o oyundan zevk almak, onunla zaman geçirmek için. Ancak eğer ki ödeme ihtiyacı hissediyorsa bir yerde ya da işte atıyorum benim silahım şu anda istediğim seviyede değil, bunun seviyesini yükseltmek istiyorum deyince biz ona paketler sunuyoruz oyun içerisinde.
Ama işte oyun ödeme içerisinde yapmazsa da o silah yükselmiyor diye bir şey yok. Sadece bir ayda yükselecekse siz onu 15 dakikada yükseltiyorsunuz gibi.
Evet, kesinlikle öyle. Zaten premium modelin insanların bu kadar sevmesinin sebebi de aslında bir yandan o. Yani hiç kimse onları para ödemeye zorlamıyor. Oyun tek başına para ödemezsen oynayamazsın.
Yani tıkandı bitti diye bir şey yok.
Yaratmıyor. Evet, kesinlikle yok. Diğer yandan da Netmarble premium modelin zaten yaratıcısı.
Aynen
aslına
öyle.
Bakarsın.
Aynen öyle. Takipteyim bu konuda.
Oyunda, mobil oyunlarda hiçbir şey ödemeden bir oyuna başlayabilir ve oynayabilirsin. Ancak istersen içerisinde satın alma yapabilirsin diyen isim Netmarble zaten. Ve bu müthiş bir model. Şu anda baktığımızda çoğu kullanıcının öncelikle tercih ettiği bir model. Diğer yandan premium model dediğimiz, bu parasını ödüyorsun ve indiriyorsun oyunlar var. Onlar zaten öncesinden gelen birçok proje içeriyor. Biliyorsunuz.
Evet, evet.
Tabii bu ikisinin en önemli farklarından biri freemium modellerde sıklıkla biz güncellemeler, yeni eventler, etkinlikler, oyuncuyu içeride oyuncuya daha iyi bir deneyim sunacak, onları iyi hissettirecek birçok güncelleme yayınlıyoruz sürekli. Ama premiumlarda bu kadar sık olmuyor. Tabii doğal olarak, çünkü premiumda birazcık olayı var. Ödedim. Ben şimdi bir ürün satın aldım ve bununla hayatıma devam edeceğim olayı var.
Tabii canım. Ama benim bir sürü uygulamalarımdan daha hızlı update geliyor freemium oyunları.
Evet. Aynen öyle. Diğer yanda premium'da sürekli bir canlılık var. Çünkü yani her zaman oradasınız. Bir ürün satın aldım ve bitti olayı yok. Her zaman bir canlılık, bir yenilik, etkinlik sunuluyor kullanıcıya. Bu iki modelde de böyle ilerliyoruz. Netmarble'ın şu anda premium oyunu yok. Hepsi ücretsiz indirilebiliyor ve ücretsiz, hiç para ödemeden eğlenceli bir şekilde oynanabiliyor.
Evet.
Oyuncuya oyun içinde sunuyoruz satın alma opsiyonlarını.
Peki arkadaşların, daha sonra programa da daha önce konuk ettiğim oyun üreticisi arkadaşlarımla da konuştuğumuzda şunu söylüyorlar. Mesela siz MENA bölgesinden bahsettiniz. Biraz oradan yola çıkalım hayatımıza. Mesela şey diyorlar, Arap Yarımadası'nda satın alma konusunda insanlar çok ciddiler ve gerçekten de iyi satın alıyor diyorlar.
Evet, kesinlikle öyle. Bunun başlıca sebeplerinden biri bölge malumunuz.
Zengin bir bölge.
Evet, gelir düzeyi bayağı yukarıda olan bir bölge. Hep böyle oldu ve uzun bir sürede böyle olmaya devam edecek. Rezervler göz önünde bulundurulursa eğer. Ve mobil penetrasyon çok yüksek bölgede. Yani bugün GCC bölgesinde özellikle baktığımızda bir kişiye düşen ortalama mobil cihaz sayısı 3. Yani bir kişinin önünde 3 adet mobil ekran görebiliyorsunuz bugün bölgede. Bu da demek oluyor ki bir kişi 3 farklı kanaldan 3 kez markete ulaşma hakkına ve dilediğinde markete katkıda bulunma hakkına sahip oluyor. Bunu rahatlıkla yapabiliyor.
Evet.
Dolayısıyla birden 3'e katlıyor gelir opsiyonunu bölgede. Ve çok para harcamayı seviyorlar. Hakikaten bazen, daha bugün konuştuk hatta, böyle sürekli andığımız bazı olaylar geliyor başımıza.
Evet.
Bazı haftalar oyunun bütün gelirini bir kişinin ya da iki kişinin yaptığını falan görüyoruz. Yani çok çok enteresan.
O derece diyorsunuz yani.
Evet evet, gerçekten çok enteresan. Enteresan bir satın alma alışkanlıkları var yani. Bu da tabii teknolojiyle ve sürekli ayırdıkları, oyuna ayırdıkları zamanla ilintili.
Peki Türkiye'de durum nasıl? Yani sanırım bildiğim kadarıyla batıya oranla bizde de satın alma biraz daha yüksek diyebiliyorum. En azından gelen feedbackler böyle.
Türkiye'de de tabii MENA ile GCC ile kıyasladığımızda çok daha küçük bir satın alma oranı var. Bizler
doğru,
burada bedavayı daha çok seviyoruz aslına bakarsanız.
Evet.
Ama Türkiye'de de hala çok büyük bir pazar var. 30 milyon aktif kullanıcı var hali hazırda. Bunlardan %4 ve 5'lik oranı oyun içerisinde ödeme yapmaya genelde hazır oluyor. Dolayısıyla Türkiye'de asla azın sanmayacak bir pazar bizim için.
Potansiyeli yüksek iş ki şu şey, ben mesela ne kadar oyun satın aldığımı size buradan söylemek isterdim ama eşimin de şu anda programı dinliyor olma olasılığı yüzünden bunları çok fazla dile getiremiyorum. Yalan değil.
Evet, sorun olmasın sonra.
Evet evet. Yani nasıl, yani en azından kredi kartı ekstresi gelinceye kadar bu sorunu ceplemiş olalım diyelim. Peki buradan şuna geçmek istiyorum. Şu anda siz şey dediniz değil mi? Premium oyunlar artık yok dediniz Netmarble için. Her şey freemium'a geçti dediniz.
Evet. Şu anda ücretsiz bir şekilde oyunlarımızı indirip oyunlarımızda para ödeyen bütün kullanıcıların yaptığı her şeyi yapabilir kullanıcılar.
Buradan şuna gelmek istiyorum. Mesela sizin oyunlarınızın arasında okey var, tavla var mesela. Bunları dünyaya açmak mümkün mü?
Şu anda oyunlarımız arasında okey ve tavla aslında yok.
Ben yanlış mı hatırlıyorum?
Okey ve tavla bizde değil.
Peki,
ama pazarda birçok okey oyunu, birçok tavla oyunu elbette var.
Ya yani şunun için sordum bu soruyu. Mesela biz oyunlar vasıtasıyla kültürü yurt dışına açma imkanı bulabilir miyiz mesela? Hani siz dediniz ya, lokalizasyon yapıyorsunuz okey. Mesela Türk karakterleri yaptınız, işte şeyler oluyor ya, padişahlar, sultanlar vesaireler falan görüyoruz bunları. Bunların sayesinde biz aslında, ya biz ülkede böyle böyle bir şeyler var, tarihinde böyle böyle bir şeyler var demek mümkün mü? Bunu merak ediyorum.
Evet, kesinlikle mümkün. Çünkü oyun, tabii her dijital property gibi oyun da kitlelere çok kolay bir yoldan ulaşan bir ürün. Yani bugün atıyorum siz bir bu bilgiyi kitapla sağlamak istediğinizde oyuna harcadığınız, oyun kanalından ileteceğiniz. Çünkü biz bilgi de iletiyor oluyoruz aynı zamanda. Yani oraya koyduğumuz karakter belki kullanıcıya bizim kültürümüz hakkında bazı bilgiler veriyor. Atıyorum bizim oyunlarımızdan biri, şu anda Savaş Meydanı diye bir oyunumuz
evet,
var.
Evet, evet, evet gördüm.
Evet.
Daha orada... henüz açmadım ama gördüm yani.
Açın bir gün. Mesela normalde bu Kore'de üretilen bir oyun değil. Finlandiyalı bir stüdyo ile çalışmıştık bu oyun esnasında. Ve onlara biraz önce bahsettiğimiz bu lokalizasyon sürecinde karakterler hakkında, içerisindeki itemleri lokalize etmek hakkında feedback verirken örneğin Seyit Onbaşı'nı göstermiştik.
Evet.
Demiştik ki bakınız burada Seyit Onbaşı olarak konumlandırabileceğimiz bir karakter olabilir. Çünkü karakterin yapısı işte oyun içerisindeki konumu ona çok uygundu. İşte sırtında bir silah taşıyor
Peki
falan.
Bunu kim öneriyor sizin içinizde? Yani ya Seyit Onbaşı'yı koysak ya diyen biriminiz kim? Onu çok merak ettim.
Tabii o beyin fırtınası aslında. Bütün ekip bir araya geliyor bu süreçte. Operasyon ve pazarlama ekiplerimiz. Neler yapılabilir, neler çıkarabiliriz, nasıl daha verimli ve etkileyici olabiliriz gibi böyle günler süren yoğun toplantılar yapılıyor. Güzel fikirler çıkıyor yani onların sonunda. Dolayısıyla bu Seyit Onbaşı da onun sonucunda çıkan biriydi ve biz öyle bir karakter yaptırdık oyun içerisinde. Şu an girdiğinizde çok rahat tanıyabilirsiniz. İsmi Seyit Onbaşı değil ama kullanıcı diyor ki
Seyit Onbaşı bu diyor.
Kullanmışlar evet Seyit Onbaşı koymuşlar falan. Yani ismini siz ne derseniz deyin artık o kitle tarafında Seyit Onbaşı bu oyunda var olarak algılanıyor. O yüzden kitlelere tabii bu şey böylesine ürünlerle ulaşmak çok çok daha kolay. Bugün zaten Türkiye'den çıkan en önemli lokal oyun firmaları Gram Games olsun, Peak olsun. Tabii onların oyun tarzıyla Netmarble'ınki çoğu zaman aynı değil. Ancak çok kolay kitlelere ulaştığını görebiliyorsunuz. Dolayısıyla oyun içine konulan herhangi bir content, herhangi bir bilgi de aynı hızla yayılıyor kitleye.
Anladım, anladım. Peki buradan yola çıkarak mesela Türkiye'deki şu anda sizin bakış açınızda oyun pazarını anlamlandırabilir miyiz biraz? Maddi olarak şuraya geliyor, işte şu kadar insan kullanıyor gibi birkaç veri alabilir miyiz sizden?
Tabii ki aslında Türkiye oyun pazarı şu anda hızla büyümeye devam ediyor. Biraz önce de söylediğim gibi 30 milyon aktif kullanıcının girdiği bir yer Türkiye. Yani 30 milyon kişi, farklı kişi her gün açıyor cihazından mobil oyuna giriyor. O yüzden bir de bu şununla da çok alakalı. Bizim genç bir nüfusumuz var.
Evet.
Genç insanlarda bu penetrasyon çok daha hızlı oluyor. Ve daha erken tanımaya başlayan, daha erken mobil oyunlarla içli dışlı olmaya başlayan kitle yaşantısının ilerleyen dönemlerinde de bunu çok daha zor bırakıyor. Çünkü artık o hayatın bir parçası haline gelmiş oluyor.
Evet.
O yüzden Türkiye bizim için çok önemli bir pazar. Ve development aşamasında da mesela çok önem veriyoruz biz. Yani Türkiye'den çok büyük, ileride çok büyük kitlelere seslenecek stüdyoların çıkmasını çok destekliyor. Onları arayıp her defasında buluyoruz. Türkiye bizim için önemli o yüzden.
Anladım. Peki cüzdan payı olarak bir şeyler zikretmeniz mümkün olur mu? Ne kadar insanlar para harcıyorlar? Mesela ortalama bir oyun kullanıcısı ne kadar para harcıyor? 3 dolar mıdır bu, 500 dolar mıdır? Bu arada bir şey söylemek mümkün olur mu?
Yani tabii değişiyor bu aslına bakarsanız. Hem oyun bazında değişiyor, hem yaşa göre değişiyor, oyunda ne kadar zaman geçirdiğine göre değişiyor. Ancak 10 dolar biraz yüksek bir rakam olabilir Türkiye için.
Ortalamada
yani ondan evet ondan biraz daha düşük olduğunu söyleyebiliriz.
Peki az önce dediniz ya mesela Orta Doğu kısmında bu işin oyunun bir seferde sübvanse edecek kadar satın almalar yapıyorlar diye. Türkiye'deki mesela böyle peak zıplamalar nedir? Hani ayda 500 dolar harcayan var mı mesela oyuna?
Türkiye'de henüz denk gelmedik. Türkiye ile tabii GCC'yi kıyaslarsak. GCC çok çok daha büyük ve orada bu gibi piklerin olması mümkün. Türkiye o kadar sürpriz bir Türk oyuncusu en azından o kadar sürpriz yapan oyuncular değiller. Ama MENA'da çok çok yaşıyoruz tabii bu durumu.
Böyle zıplamalar var diyorsunuz. Peki şunu nasıl hallediyorsunuz? Ben onu hep merak etmişimdir. Şimdi mesela ilk freemium oyunlar çıktığında oğlumla aramda şöyle diyaloglar yaşanıyordu. Baba ben duvarı yaptıracağım. Buna bir 15 dolarlık satın alma yapabilir miyiz filan. Oğlum ne duvarı, manyak mısın filan. Böyle bir konu saçma sapan bir yere gidiyor öyle olunca. Böylesi durumlarda aileler nasıl davranmalılar ya da davranıyorlar sizin gördüğünüz?
Evet, yani tabii kuşaklar arası çatışmalara sebep olan birçok konu başlığı altında geliyor oyun. Yani oyunlara harcanan para vesaire. Eğer ki ebeveyn de bu kültüre yakınsa, eğer ebeveyn de kendisi yapmış ve anlıyorsa da çok daha kolay oluyor bu.
Evet.
Ama bizim o tarafta gördüğümüz hala bu algı kırılabilmiş değil. Aileler, ebeveynler biraz daha zaman kaybettiren kullar olarak bakıyor oyunlara. Ama aslında böyle düşünmek yerine oyunların herhangi bir sosyal aktivite yeri olduğunu anlamak, gözle bakmak daha anlamlı olacaktır bence. Çünkü bugün nasıl sinemaya gidiyorsanız, tiyatroya gidiyorsanız, arkadaşlarınızla buralarda zaman geçirip sosyal aktivite gerçekleştiriyorsanız günümüzde oyunlar da böyle yerler. Yani oyunlarda da siz arkadaşlarınızla konuşuyorsunuz, oyun üzerine sohbet ediyorsunuz, sosyal bir ortam yaratıyorsunuz. Sinemada da aynısını yapıyorsunuz.
Sosyalleşme imkanı da daha fazla vermeye başladı değil mi oyunlar? Eskiden içinde bu kadar fazla chat ya da işte konuşma imkanı yoktu. Şimdi daha fazla görüyor. Hepsinde aşağı yukarı böyle bayağı grupça, tane tane, teker teker falan konuşma şeyleri sunuluyor.
Tabii ki. Yani aynı zamanda bu oyunları, yani oyunların içerisinde kullanıcıya bu seçeneği sunan oyunlar diğerlerine oranla çok daha fazla trafik alıyor. Çünkü insanlar konuşmayı, paylaşmayı özellikle Türkiye'de ve MENA bölgesinde çok daha fazla seviyorlar. Bunu yapmak istiyorlar. Ve şimdi oyunun bazı dinamikleri var. Örneğin bir şeyi kazanmış olmak. O kazanma hissiyatı, tamamladığım bir görev sonucunda bir ödüle kavuşmuş olma hissiyatı, bu dinamiklerden ikisi. Bu dinamiklerden diğer biri de aslında show off. İnsanlar
Gösteriş.
oyunların içerisindeki evet kıyafetlerini, silahlarını, işte kalkanlarını göstermeyi ve bunları sergilemeyi çok seviyorlar.
Ya zaten silaha para harcamayı anlıyorum da hani yine oyunların içinde. Yani orada giyeceği kıyafete para harcamayı gerçekten çözemiyorum.
Evet,
Gerçekten onun içinden
aynen
çıkamıyorum. Yani ben yeşilli asker kıyafeti alacağım. Hayır, kırmızısı çıkmış. Hadi onu alayım mı? Gerçekten çözemiyorum ya.
evet, yani çok enteresan bir psikoloji bu. Yani oyun içerisinde analiz ettiğimiz tool'lardan, dinamiklerden bir tanesi de bu. İnsanların hangi item'lara ne kadar para ödüyor oldukları. Ve inanın amacı sadece gösteriş olan tool'lara çok yüksek miktarlarda insanlar bütçe ayırıyorlar. Çünkü bunu seviyorlar. Yani insan olarak doğamız bunu gerektiriyor. Bu önem verdiğimiz konulardan bir tanesi halinde şu anda.
Yani hiç sokaktaki böyle işte şıkır şıkır giyinen Dolce Gabbana bilmem ne falan giyinen insanlara laf etmiyorum. Oyunda bile bunu giyiyorlar adamlar yani.
Kesinlikle, yani zaten baktığımızda şu anda o sektörlerin bu kadar ileride almış başına yürümüş olmasının sebebi aslında bu. Yani insanlar olarak bizim şovafa, gösterişe, diğerlerinden daha iyi yerde olmuş olmaya verdiğimiz önem çok büyük. Bu tabii bazen iyi, bazen kötü, o sosyal anlamda çok tartışmaya açık bir konu elbette. Ama oyun içerisinde önem verdiğimiz dinamiklerin başında geliyor. O yüzden onlara bu seçeneği de sunuyoruz içerisinde
Çok
oyunun.
acayip geldi bana çok. Peki son olarak da size şunu sormak istiyorum. Geçtiğimiz haftalarda, geçtiğimiz günlerde diyeyim hatta hafta olmadı çünkü. Bir şey etkinlik yaptınız siz. Oyun maratonu yaptınız. Gençleri bir araya getirip onlara oyun tasarlattınız bildiğim kadarıyla. Biraz onun detaylarını alayım mı sizden?
Tabii ki ben de çok paylaşmak istiyorum bunu. Bunu ve birkaç başka projemiz de var. Onları da anmak isterim.
Tabii.
Şimdi Gamers Cube ismi altında düzenledik biz bu etkinliği. İTÜ Oyun Tasarlama ve Geliştirme Kulübü'yle yaptık. Zaten bu İTÜ'deki bu kulübün her yıl düzenli olarak yaptığı bir Game Jam etkinliği. Game Jam etkinliğini kısaca özetleyecek olursam aslında insanlar hackathon terimine daha yakın.
Evet.
Oyun özelinde düzenlenen bir hackathon olarak düşünebiliriz Game Jam etkinliğini. Burada ne oluyor? İnsanlar davet ediliyor, işte mekan bir mekanda buluşuyor ve orada birbirleriyle tanışıyorlar, gruplar oluşturuyorlar, tamamen orada gerçekleşiyor. Öncesinden bir takımla gelmiyorlar. Ve onlara bir tema veriliyor. Deniyor ki sizin temanız bu. Bu tema üzerine önümüzdeki 24 saat içerisinde oyun geliştireceksiniz. Sonra herkes orada kurduğu gruplarla, takımlarla bu tema üzerine düşünüyor. Oyunlarını yazıyorlar. Orada kodluyorlar. Bütün tasarımını orada yapıyorlar. Ve game jam süresine bağlı olarak 24 saatte, 48 saatte tabii o sizin belirlediğiniz etkinliğin belirlediği bir süre. Günün sonunda da çıkardıkları oyunları birbirlerine sunuyorlar ve müthiş bir atmosfer yakalıyorlar. Yani o sinerji ve bu kadar kısa sürede böylesine güzel projelerle karşılaşmış olmak gerçekten oradaki herkes çok çok mutlu ediyor. Bizim Netmarble olarak düzenlediğimiz ilk Game Jam'di bu. Ama aldığımız bu müthiş geri bildirimle, çünkü çok çok büyük bir talep oldu. Fiziki kısıtlamalarımız dolayısıyla çok insanı davet edemedik oraya. Sadece 50 kişi katıldı. Ama çok daha büyüklerini planlayacağız. Bunu bizi itti. Çünkü çok güzel bir feedback aldık katılımcılardan.
50 kişi de hiç az buz değil yani. Öyle baktığımızda. 50 de gayet, 50 kişi de hiç az buz değil diyorum yani. Öyle
tabii.
Küçümsenecek bir rakam değil.
Bizim gözümüzde hani o kadar öyle bir talep sonrasında 50 kişi çok düşük kalmış oldu. Hatta şey yapmaya karar verdik. Dedik ki insanlar kalmasınlar çünkü 50 kişinin üzerinde alacak yerimiz yok. Ama gün içerisinde ziyaretçi olarak katılsınlara karar verdik. Ve gün içindeki o kişi sayısı zaten 100'ü geçkindi her zaman. Sadece katılım sayısı olarak 50 belirlemiş olduk. Oradaki temamız, orada verilen tema bedeldi. İnsanlar ödendi ki temanız bedel, bedel üzerine oyunlarınızı geliştirin. Ve böyle çok çok yaratıcı projeler geldi karşımıza. Yani kimi bedel dediğimizde aklımıza gelen işte ilk anlamı nedir? Maddi bir şeyin maddi değeri karşılığı idi. Ama bazıları böyle hayatın bedeli, yaşamanın bedeli gibi insanları böyle sosyal çıkarımlara, sosyal düşüncelere iten şeyler de getirdi karşımıza. Çok
peki
eğlenceli.
Güzel işlerin bedelini ödeyip siz alıyor musunuz sonra? Nasıl oluyor bu iş?
Güzel işlerin bedelini bu proje bazında tabii bizim çok güzel bir kitleyle tanışmamız oldu bizim için bunun sonucu. İTÜ ile daha önce çalışmamıştık söylediğim gibi. Onları tanımış olduk. Onlarla ileride de çalışma fırsatı bulduk. Şu anda hatta devam eden başka projemiz daha var. Kod Ödülleri projesi.
Evet.
Kod Ödülleri de geçtiğimiz yıl ilkini düzenlediğimiz pozitif bilimlerde eğitim temalı bir yarışma. İnsanlar bize matematik ya da fen bilimlerini öğretebilecekleri oyunlarını sunuyorlar, oyun geliştiriyorlar, dijital oyun ya da dijital oyun fikirlerini sunuyorlar. Biz de bu fikirler ve projeler üzerinde onları eleyip, seçip, çok güzel bir jürimiz var bu konuda çalışan, kazananlara 3 oyun alanından, 3 de fikir alanından kazanana bir ödül sunuyoruz. Bu yılki ödülümüz 90 bin lira. O yüzden eğer dinleyen ve konuyla ilgilenen varsa lütfen kaçırmasın. Hala devam ediyor. Güzel bir süreç çünkü.
Peki. Ya gerçekten böyle konuş bitecek bir konu değil. Bu hafta biz buna
evet.
Bir ara verelim. Ben sizi tekrar yine programa çağırmaya çalışacağım eğer lütfederseniz.
Tabii ki memnuniyetle.
Çok teşekkürler ediyorum. Görüşmek üzere diyorum.
Ben teşekkür ederim. Hoşçakalın.
Şimdi programımızın ilk yarısının hemen ardından kısa bir müzik arası verelim. Aslında çok güzel müzik. Manowar'dan gelsin. Gates of Valhalla'yı dinleyeceğiz. Ardından haberlerimizle birlikte olacağız. Ve Yeni Şeyler Rehberi'nin ikinci yarısında sizlerle birlikteyiz. Haberler kısmı, merakla beklenen haftada bu hafta neler oldu kısmı. Merakla beklenen haberlerin arasında benim merakla okuduğum bir haber vardı. Hemen biraz bundan girelim işe. Telefonlarda seks robotuna sahip olmak artık mümkünmüş. Yani şimdi telefonlarda oyunları konuştuk. Telefonlarda işte nasıl CRM yaparız, telefonlarda nasıl şirketimizin bilgilerini düzenli olarak kontrol ederizden sonra telefonlarda seks robotu çıkmış. Nasıl? Haberin detayına girelim. Herkes bunun detayını merak etmiştir herhalde. Bu kadar ön açıklamadan sonra. Uygulama seks robotlarının görünümü, sesi hatta karakterlerin özelleşmesine olanak sağlıyormuş. Son yıllarda baş döndürücü bir hızla büyüyen yapay zeka temelli seks robotları endüstrisi bu kez telefonlara el atmış seks robotları. ABD merkezi bir firma tarafından geliştirilen ücretli uygulama aracılığıyla kişiler sanal bir partnere sahip olabileceklermiş. Şimdi o telefon mundar olur ya. Yani o telefonla ne bileyim böyle hani Amerika'daki adam kiliseye giremez, Türkiye'de adam camiye cumaya gidemez o telefonun içinde seks robotu varsa. Biraz tuhaf bir şey olacak evet. Yani sanal partnerinin sesini, kişilik özelliklerini de yapmak mümkün. Ama bu şimdi seks partneri deyince daha çok böyle konuşma arkadaşlık partneri gibi geliyor bana. Çünkü hani seks partnerinin altını dolduracak başka bir şeyler lazım, başka konular lazım diye hissediyorum. Evet, konuyu burada kapatalım. Çok farklı bir yerlere götürmeden önce yavaşça kapatalım. Hemen başka bir şey, ekonomi haberine geçelim. Evet, Netflix haberine geçelim. Netflix ücretleri yarı yarıya düşürüyormuş. Bak ne güzel, hemen konu bambaşka bir yere gitmiştir herhalde. Kullanıcılara internet üzerinden hizmet veren medya sağlayıcısı Netflix üyelik ücretini yarı yarıya azaltmayı planlıyormuş. Memnun etmiş bu haber kullanıcıları. Nasılmış? Şu an sadece Malezya'da kullanılan sistem test aşamasından başarılı çıkarsa dünya genelinde kullanıma sunulacakmış. Niçin? ABD için 4 dolarlık bir fiyat belirlenmiş platform için. Söz konusu üyeliğin Türkiye'deki ücreti için henüz bir açıklama yapılmamış. Öyle 4 dolara falan. Güzel ya bunlar, hani olsun Türkiye'de. Değil mi? Hepimiz girelim yani. Onu da ucuzlattıktan sonra bu hafta beni en çok üzen haberlerden bir tanesine gelelim. Stan Lee öldü biliyorsunuz. Marvel'in yaratıcısı. Hulk deyince işte ne bileyim Kaptan Amerika, Iron Man, Örümcek Adam falan deyince 95 yaşında aramızdan ayrıldı Stan Lee. Gerçekten onu yeni kuşak filmlerde şöyle 40 saniyelik 30 saniyelik geçişleriyle tanıdı. Ben mesela oğluma bunu, o adamı öyle anlattım. Dedim ki bak bu adam şimdi şey satıyor ya, işte atıyorum sosisli sandviç satıyor, aslında o işte bunu çizen adam, esas bunu yaratan adam filan dedim. Sonradan da aramızda böyle bir hoşluk oldu. Her filmde onu gördüğümüzde ayrı bir gülme şeyi sağladı bize. 95 yaşında öldü. Gerçekten hayatı dolu dolu yaşadı. Bizim hayal dünyamızı dolu dolu zenginleştirdi. Onunla ilgili bir minik not vermek istiyorum. 20'li yaşlarında evlendiği eşiyle 70 sene birlikte yaşamış ve eşi öldükten sonra, hani ayrılma falan da yok, eşi önce onu terk etmiş ve gerçekten de çok üzülmüş. Gerçekten de durumunun kötüye gitmesinde de onun önemli bir şey varmış. Yaptığı bir şey varmış. Evet, gelelim bir Instagram haberine. Fransız maliyesi sosyal ağlarda gizli zengin avına çıkıyormuş. İşte çok enteresan bir noktadayız. Fransa Maliye Bakanı Darmanin vergi yolsuzluğuyla mücadele kapsamında yılbaşından itibaren vatandaşların sosyal medya paylaşımlarının incelenmeye başlayacağını bildirmiş. İncelip ne yapacaklar? Darmanin bir televizyon programında vergi kaçakçılığıyla mücadele konusunda açıklamalarda bulunurken demiş ki 2019'dan itibaren vatandaşın sosyal ağlardaki paylaşımlarını gözden geçireceğiz. İnsanların bu normal değil, çok düşük gelir olmasına rağmen gelirine göre yüksek yaşam standardı olan insanlar var dediğini duyuyoruz ifadelerini kullanmış. Yani şimdi şöyle, mesela adam atıyorum senede x bin euro vergi veriyor. Ondan sonra o verdiği verginin 10 katı arabaya biniyor. Onu da Instagram'dan sepet gibi paylaşıyor. Siz de oley diyorsunuz, gidiyorsunuz adamın tepesine biniyorsunuz. Düşünsenize, vergi memurları gelip size şöyle bir şey diyor. Siz bizden vergi kaçırıyorsunuz. Siz diyorsunuz ki nereden anladın? Instagram'da paylaşmışsın işte, Allah Allah filan diyor. Bana çok ciddiyetli gelmedi. Ciddi olabilecek bir durum gibi gelmedi. Ama yani bir bağıntı kurulabilir herhalde. Ha, bunu ciddiyeti gelmedi derken şunu da size söylemek istiyorum. Mesela Türkiye, dünya çapında bir kredi kartı dolandırıcılığı yaşandı Türkiye'de. Çok enteresan hikayede. Şimdi minicik size hatırlatmak isterim bunu. Türkiye'de bir çocuk yurt dışından POS makineleri ısmarlıyor. Sonra POS makinelerinin içine bir uygulama koyuyor ve sonra POS makinesi hatalı çıktı diye bunları geri gönderiyor. Geri alan insanlar bu POS makinesini başka şirketlere satıyorlar. O başka şirketlerde alanlar her kredi kartını geçirdiğinde bu çocuğa para geliyor. Dahiyane bir yöntem. Ya inanılmaz bir yöntem. Fakat nasıl ortaya çıkıyor biliyor musunuz? Çocuk kendine paradan yatak yapıp Facebook'ta paylaştı bunu. Polis de ne oluyor dedi. Sonra işin içine Interpol girdi. Adamı kıskıvrak yakaladılar. Yani müthiş zekice bir iş yapıp müthiş aptalca bir şekilde yakalanmış olmak sanırım tam kelime anlamıyla bu yani. İnanılır gibi değil. Evet, geçelim bir başka habere. Eurovision'a katılma şartlarımızı belirlemişiz. Yani Eurovision'a katılmak için bundan sonra şunları yapmak gerekiyor. İşte izleyicilerin oylarıyla bu seçilsin. İşte sosyal medya bilmem ne daha şeyli olsun, bu adaletli olsun demişiz. Yani biz Eurovision'a adaletsiz olduğu için girmiyoruz. Yoksa gireriz Eurovision'da. Niye uzak kalalım? Haftanın en çok dikkat çeken haberlerinden bir tanesi yine İran Merkez Bankası'nın Swift sistemine erişiminin durdurulmasıydı. Bu çok önemli bir haber. Her yönüyle önemli bir haber. Şu yüzden dünya genelinde bankalar arasında elektronik fon transferi sağlayan Swift şirketinin Amerika Birleşik Devletleri'nin yaptırımları kapsamında İran Merkez Bankası'nın ve İran'daki diğer finansal kuruluşların Swift sistemine erişimini kestiğini belirtti. Yani adamlar diyor ki benim global para sistemim var ama bu global para sistemi demek ki global para sistemi değilmiş. Birisi isteyince cırt diye bir ülkenin oradaki bütün hesaplarını kesebiliyormuş. Nitekim kestiler de. Hadi bakalım. Ya bu arada bu hafta notlarıma bakarken şöyle bir şey çıktı karşıma. Geçmişten aldığım notlar. İran'daki en önemli, en büyük yabancı şirketlerden bir tanesi Güney Afrika GSM şirketi. Türkiye'de biz GSM şirketi, Güney Afrika'ya GSM yatırımı yapmak istedik. Turkcell bu konuda oradan bir hatta satın alma yaptı. Fakat Güney Afrika'nın GSM şirketi allem etti, kallem etti, araya birilerini soktu falan ve Turkcell'in ayağını oradan kaydırıp o GSM şirketini, İran'ın GSM şirketini, iki en büyük GSM şirketini ele geçirdi. Şimdi sanırım ettiğini bulacak. Çünkü geçtiğimiz yıllarda oradan para çıkartmaya çalıştı. Bunu başaramadı. Şimdi bakalım o parayı nasıl çıkartacak oradan. Özellikle bu kadar üstünde baskı varken, baskı mekanizmaları çalışırken nasıl çıkartacak o parayı oradan, onu hep beraber göreceğiz. Geçelim bir sonraki haberimize. Amerika Birleşik Devletleri ile Çin arasında bir tartışma çıkmış. İnanılmaz bir tartışma. Biliyorsunuz Amerika ile Çin arasında böyle şeyler var. Ekonomik yaptırımlar, birbirlerine yaptıkları şeyler falan var. Yeni çıkan tartışmayı söylüyorum. TikTok. TikTok diye bir tartışma çıkmış aralarında. Haberin detayına bakayım, sizi daha fazla meraklandırmayayım. Dünya çapında milyonlarca insan tarafından kullanılan ve Türkiye'nin de en popüler uygulamalar arasında yer alan TikTok uygulaması Ekim ayı sonu itibariyle Facebook, Instagram ve Snapchat gibi ülkeleri geride bırakarak birinci sıraya yerleşmiş. Uygulamaları geride bırakarak birinci sıraya yerleşmiş. New York Times tarafından yayınlanan bir makalede TikTok dünyayı işgal ediyor denmiş. Nasıl oluyor da Çin'den çıkıyor bu uygulama diye bütün dünya bunu tartışmaya başlamış. Yani mesela ne bileyim bir Avrupa'nın, Orta Avrupa'nın bir ülkesinden çıkan mesela video programı okey çıkabilir. İşte Amerika'dan çıkabilen çıkabilir ama Çin'den çıkamaz. Nasıl çıkar? Nasıl bütün dünyayı sarar? İşte sarmış. Amerika'da buna şimdi yasaklama mı getirecek, engelleme mi yapacak? Onu sadece biz Türkiye'de ansiklopediler için yapıyoruz. Hani bu TikTok falan gibi uygulamalara yapmayı çok şey yapmayalım. Evet, Amazon haberi yapalım bir tane hemen. Amazon.com.tr, Türkiye'deki Amazon, Türkiye'de moda mağazası açmış. Amazon Türkiye'de biraz yavaş büyüyor gibi geldi bana ama bakalım, göreceğiz yani. Ya bu haberi çok vermek istemiyordum ilk baştaki haberle beraber ama istek üzerine, genel istek üzerine bu haberi de ben vermek istiyorum. Amerika Birleşik Devletleri'nde rıza odaklı ilk seks robotları genel eve açılıyormuş. Diyorum, başka da bir şey söylemiyorum. Yani bu düşünüp durun ya, bu nasıl olur? Rıza odaklı ne demek? Robotsun sen ya, robot. Üç kural var: insana saldırmayacaksın, onu bunu yapmayacaksın. Ama demek ki böyle bir şey de varmış. Demek ki bundan sonra robot kuralları, genel kuralları 3 değil 4 olmuş. Rıza temelli. Booking.com biliyorsunuz kapatıldı Türkiye'de. Booking.com Türkiye'de çözüm arayışına içine girmiş. Nasıl bir çözüm arayışı? Hemen bakalım buna. Türkiye'de faaliyetlerini durduran online otel rezervasyonu portalı Booking.com'un başkanı ve üst yöneticisi Gillian Tents, Türkiye'deki hizmetlerimizde yaşanan sıkıntılara çözüm bulabilmeye yönelik Türk hükümetiyle temas halindeyiz. Umarım yakın gelecekte vergi konusunda çözüm buluruz demiş. Wikipedia'ya girip baksın bakalım, orada bu vergi konusunda Türkiye nasıl bir çözüm buluyor. Aa, açılmıyor değil mi Wikipedia? Ama onların o ülkesinde açılıyordur. Yeni iPad Pro biliyorsunuz geçtiğimiz haftalarda çıkmıştı. Türkiye'de satışa sunulmuş. Bunu da bir minik not olarak verelim. Geçen hafta bir haberden size bahsettim. Geçen hafta çok duygusal bir haberdi bu. Japonya'da sanırım. Evet, Japonya'da adamın bir tanesi hologramla evlenmişti. Ama adamın en büyük dramı neydi? Hatırlatalım onu da size. Annesi ve babası düğüne gelmemişti bunun. 17 bin dolarlık bir düğün yapmıştı ve annesi babası onun hologramla evlendiği bir mutlu güne gelmemişti. Peki adamın hayatı nasıl gidiyormuş diye şimdi evlilik hayatı nasıl gidiyormuş diye hemen onun haberi bu. Sanal dünyada 16 yaşında bir şarkıcı olan hologram Hatsune Miku ile evlenen Akihiko Kondo boyutlar arası evlilik hayatının ayrıntılarını Reuters'a anlatmış. Reuters'da işi gücü yok. Hani hiç böyle gülen konusunda Amerika ile bir şeyimiz yok bizim aramızda efendim, dünya ticaretinde sorunlar yok. Gidip Akihiko ile evlenen Hatsune'nin haberini yapmış. Bravo Reuters. Gözüme girdim. Bak şimdi konuşmaya başladık yani. Artık daha bir hevesle ve heyecanla Reuters okuyacağım. Sosyal medyanın en nefret edilen kullanıcısı YouTube'daymış. YouTube'da kendine böyle bir gömlek biçmiş bu kişi. Ve bir senede aylık kazancını ortalama 37 bin liraya çıkartmış. Ya düşünsenize, kendinize küfür ettiriyorsunuz ve ayda 37 bin lira kazanıyorsunuz. Müthiş bir şey ya. Ayda 5 bin 6 bin dolar yapar herhalde. Hani hesap 37 bin hesabı oradan geliyordur muhtemelen. Ya inanılır gibi değil. YouTuber olarak anılan bu kişilerden işte platform özel içerik üreticilerine verdiği reklam payıyla hatırı sayılır gelirler elde ediyor demişler. 21 yaşındaki öğrenci bu. Yılda 60 bin sterlin kazanmış bundan. 60 bin sterlin. Ve tamamen böyle nefret edilen kişi olarak yapmış bunu. Yani nefreti de bir yere kullanabilirsiniz aslında. Ülkede ben birkaç böyle nefret edilen kişi tanıyorum. Bırakın o işleri, gelin bunu yapın filan diyebilirim. Mesela işte köşe yazarları var efendim, politikacılar var, onlar var. Çok var. İsmen söylersem şimdi ben de buradan çıkamam muhtemelen de. Ben söylemeyeyim, siz anlayın. Evet. En azından bu haberleri böylece geçmiş olalım. Son bir iki haberimizi size vermek istiyorum. Hemen haber bölümümden. Şöyle enteresan bir haber var. YouTube bugün bir değişiklik yaptı. Sayfalarına, şimdi biliyorsunuz şarkıcıların sayfaları var. Bir de şarkıcıları taklit eden sayfalar var YouTube'da. Kullanıcılar var daha doğrusu. Şimdi siz girdiğinizde hangisi kendi gerçek sayfası, hangisi değil anlayamıyordunuz. Nasıl Twitter'da mavi tik varsa böyle sizin isminizin yanına bu adam gerçektir kardeşim diye konan. YouTube'da onların, sanatçıların gerçek sayfalarına nota işareti koymaya başlamış. Bir nevi mavi tik yapmış. Bravo, güzel hareket. Hemen bir başka habere geçeyim. Kare kod kullanılmaya başlamış ameliyathanelerde. Artık kare kod sayesinde bütün ameliyat aletlerinin envanteri tutulacakmış. Ve böylece hastanın karnında artık makas unutulmayacakmış. Haberin özü bu. Yani eğer hastanın karnında makas unutmayı işte cep telefonuna ya da bir şeyleri yüklediğiniz uygulamalar sayesinde sağlıyorsanız, vay arkadaş, hangi hastanesini siz söyleyin, ben bir daha oraya gelmeyeyim ya. Armut.com, enteresan bir site Armut.com. Ne yapıyor? Sizin bir şeye ihtiyacınız olduğunda armut piş ağzıma düş der gibi, mesela işte eviniz temizlenecek. Armut.com'a giriyorsunuz, oradan bir adam çağırıyorsunuz, geliyor sizin evinizi temizliyor ya da kadın, her neyse. Veya ne yapıyorsunuz işte, siz köpeğinize bakılacak mesela, bir tatile gidiyorsunuz köpeğinize baktırmak için ya da kedinize baktırmak için, ki ben bunu bu anlamda kullandım. Oradan birini buluyorsunuz, götürüyorsunuz kedinizi, o sizin için bakıyor filan. Buradaki insanlar, işini iyi yapan insanlar çok ciddi para kazanmaya başlamışlar ve yani gerçekten mutlu olan insanlar. Bayağı hani mesela iOS için uygulama geliştiren, hani benim için uygulama geliştirir misin dediğiniz adamlar işte bayağı 4500 lira. Android için uygulama geliştirenler 2600 lira. Program yazılımcıları 1665 lira. Köpek eğitmenleri 1476 lira. Web tasarımcıları 1354 lira kazanmaya başlamışlar. Bunlar bayağı hoş paralar ya. Diyelim bu haftanın sonuna gelelim. Bu hafta gerçekten de böyle sıkı sağlam bir haftaydı. Pazartesi gününe kadar oluşan gelişmeleri sizlerle paylaşacağım. Şimdi şunu söyleyeyim, arka planda yine bir Manowar çalıyor, Hail and Kill çalıyor. Bundan hiç kimseye hiçbir şekilde mesaj vermek istemediğimi sizlere beyan ve taahhüt ederim. Ben Serhat Ayan, Yeni Şeyler Rehberi'nde, RSFM'de gelecek hafta pazartesi günü sizlerle görüşmek üzere diyorum. Hoşça kalın. Right.
Şehirler arası telefon konuşması yapmak için komşunun evinden santrala telefon yazdırıyor, saatlerce aranmayı bekliyorduk. Sonra tek tuşla evimize köpek maması söyleyebilmeye başladık. Televizyon voltaj oynamaları yüzünden yanmasın diye altına çok ses çıkaran regülatör takıyorduk. Şimdi neredeyse fritözden bile Amerika ile aynı anda dizi seyrediyoruz. Sünnetimize takılan saatin fosforu gece karanlıkta parlar mı diye bakıyorduk. Şimdi saatten bizden akıllı olup bizi çekip çevirmesini bekliyoruz. Stüdyoya gidip fotoğraf çektirmek için özel günleri beklerdik. Şimdi başarılı bir tuvalet etkinliğinden sonra neredeyse beraber selfie çektiriyoruz. Kasetle bilgisayara oyun yüklerdik. Şimdi gözlüğü takıp oyunun bir parçası oluyoruz. Her şey değişti. Her şey, her an yepyeni oluyor. Sizlere yeni şeyleri anlatacağız. Eğlenceli taraflarından devletlerin getirdiği regülasyonlara, fütüristik yaklaşımlardan felsefi tartışmalara kadar teknolojiyle ilgili her şey... Yeni şeylerde.